Ayrım 2.
Her dilde, her yerde karşımıza çıkan bu sözcükten nefret ediyorum. Yürümeyi severim, içmeyi severim, sigarayı içmeyi severim, özgürlüğü severim, sevgilimi severim, çocuğumu severim. Ben bu sözcükleri hiç kullanmamaya çalışırım. Yüreğimi, kafamı altüst edenin aç dedikleri şey olup olmadığını bile sormam kendime. Seni sevip sevmediğimi bile bilmiyorum aslında. Seni sevgi bağlamında düşünüyorum. Bir yaşam, bir can olarak düşünüyorum. Babana gelince, düşündükçe anlıyorum ki korkarım onu hiç sevmemişim. Ona hayrandım, evet. Onu istedim, evet. Ama onu sevmedim, hayır. Ondan öncekileri için de durum aynı. Her biri her zaman başarısızlıkla sonuçlanmış bir arayışın düşler yıkan hayaletleri. Her zaman başarısızlık mı? Tümüyle değil. En azından şunu öğrenmek de bir kazançtır. Bir insanın bir başka insana, bir erkeğin bir kadına örneğin ya da bir kadının bir erkeğe karşı duyabileceği o gizemli coşku kadar kişi özgürlüğünü tehdit eden başka bir şey yok yeryüzünde. Hiçbir bağ, zincir ya da demir parmaklık böylesine kesin bir kölelik içinde tutamaz seni. Böylesine derin bir umarsızlığa sürükleyemez. Bu coşku adına kendini bir başkasına tümüyle vermekten kesinlikle kaçınmalısın. Kendi kendini, haklarını, onurunu ve dolayısıyla özgürlüğünü unutmak demek olur yoksa. Suyun içinde çırpanan bir köpek gibi kıyıya ulaşmaya çalışır durursun boş yere. Vermek ve sevilmek diye nitelenen bu kıyı aslında var olmadığından horlanır, küçümsenir, düş kırıklıklarına uğrarsın. Hiçbiri olmasa bile durup dururken ne diye suya atladığını sorarsın kendine sonunda. Kendi kendinden hoşnutsuzluk, kendinde görmediğin bir şeyi bir başkasında bulma umudu mu? Yalnızlık, iş sıkıntısı, derin sessizlikler korkusu mu? Birine sahip olmak, birine ait olmak gereksinmesi mi? Kimileri için bütün bunlar aşktır işte. Oysa korkarım bu kadar bile değil. Aşk çok daha az. Bir açlık yalnızca. Bir kez doyuruldu mu hazımsızlığa dönüşen, kusma isteği uyandıran. Ama gene de bir şeyler daha olması gerek. Bu lanet olası sözcüğün anlamını bana gösterecek bir yol olsa gerek diyorum. Onun var olduğunu ve ne olduğunu öğrenebilmem için bir yol. Öylesine bir açlık ve gereksinme duyuyorum ki ve işte bu gereksinme, bu açlık annemin öteden beri savunduğu şeyin doğru olabileceğini düşündürüyor bana. Aşk bir kadının çocuğunu kollarının arasına aldığı zaman onun nedenli yapayalnız, nedenli çaresiz, nedenli korunmasız olduğunu duyumsadığı zaman çocuğa karşı duyduğu şeydir. Hiç değilse çaresiz ve korunmasız kaldığı sürece seni ne aşağılayabilir ne de düş kırıklığına uğratabilir. Ya sen? Sen misin bu günüş sözcüğün gerçek anlamını bana açıklayacak olan? Sen, beni kendi kendimden çalan, kanımı yemen, soluğumu soluyan sen. Bunun böyle olabileceğini gösteren bir şey de var. Ayrı kalmış aşıklar birbirlerinin fotoğraflarıyla avunurlar ya, senin fotoğrafların da her an benim elimde. Bir türlü tutku haline geldi bu artık. Evden içeri adımımı atar atmaz dergiyi açıyorum. Günleri, yaşını hesap edip resmini bulmaya çalışıyorum. Bugün 6 haftayı doldurdun. İşte 6 haftalık durumun. Arkadan görünüş. Nasıl da şirinleşmişsin. Artık bir balığı, bir tırtılı, biçimleri belirsiz bir şeyi andırmıyorsun. İnsana benzemeye başlamışsın. O dazlak pembe başınla. Omurilik iyice belirlenmiş. Gövdeni en ortadan ikiye bölen ince ak bir çizgi, kolların artık belli belirsiz birer çıkıntı ya da yüzgeç değil, birer kanat olmuş. Evet, kanatlarım var. Onları, seni, okşama isteği kabarıyor içimde. Nasılsın orada, yumurtanın içinde? Fotoğraflara bakılırsa saydam bir yumurtanın içinde asılı duruyorsun. Tıpkı içine gül koyduğumuz yumurta biçimindeki cam vazo gibi. Yalnız gül yerine sen varsın. Yumurtadan ince bir hortumcuk uzanmış. Öteki ucu ak bir topa bağlı. Topun üstünde incecik kızıl damarlar, mavi lekeler var. Böyle bakıldığında yeryüzünün binlerce mil uzaktan görünüşünü andırıyor. Evet, sanki yaşam düşüğü kadar uzun, sonsuz bir iplik uzanmış dünyadan. Bütün o uzaklığı aşmış, sana gelmiş. Hem de öylesine akla yakın, anlamlı bir biçimde ki. Öyleyse nasıl söyleyebilirler insanoğullarının bir kaza sonucu meydana geldiklerini? Hekim bana 6 hafta sonra gelmemi söylemişti. Yarın gideceğim. Kaygı dolu binlerce iğne deliyor yüreğimi. Bir yandan da sonsuz sevinçler doluyor içimi. Kağıdı uzatırken ciddiyetle neşe arasında karar verememiş bir sesle ''Kutlarım madam'' dedi. Hiç düşünmeden düzelttim. Matmazel. Yüzüne bir tokat çarpmışım gibi sarsıldı. Ciddiyet de yok oldu, neşe de. Hesaplı kitaplı bir aldırmazlıkla suratıma bakarak ''Öyle mi?'' dedi. Eline kalemini alıp kağıdın üstündeki madam sözcüğünü çizdi, matmazel yazdı. Böylece soğuk, ak bir odada serin beyazlar giymiş bir adamın sesi aracılığıyla bilim senin varlığını bana resmen açıklamış oldu. Hiç etkilenmedim. Çünkü ondan çok daha önce bilmiştim bunu. Ancak evlilik durumumun üstünde durulması, kağıt üstünde bir düzeltme yapılması gereği şaşırttı beni. Bir tür uyarmaydı bu belki. İleride karşımıza çıkacak tersliklerle ilgili. Bundan sonra bilimin bana soyunup masaya yatmamı söyleyişinde bile incelikten eser kalmamıştı. Hekim olsun, hemşire olsun, hiç hoşlanmadıkları bir şeymişim gibi davrandılar. Yüzüme bakmadılar. Öte yandan aralarında anlamlı anlamlı bakıştılar. Masaya yattığımda bacaklarımı açıp madeni çengellere geçirmediğim için hemşire sinirlendi. Söylene söylene kendisi taktı bacaklarımı çengellere. Böyle olacak, buraya diyerek gülünç ve nedense açık saçık buldum kendimi o an. Hemşire çıplak gövdemi bir havluyla örttüğünde rahatladım. Ama en kötüsü eline lastik eldiven geçirmiş olan hekimin parmağını hırsla içime sokmasıydı. Parmağıyla bastırdı, bir şeyler araştırdı. Gene iyice bastırdı. Benim canımı yaktığı yetmiyormuş gibi seni de ezmek istediğinden korktum. Sırf evli değilim diye. Neyse sonunda çekti çıkardı parmağını. Her şey yolunda, tamamen normal dedi. Derken bir takım öğütler de verdi. Gebeliğin bir hastalık değil, doğal bir olay olduğunu, dolayısıyla yaşamımı eskisi gibi sürdürmem gerektiğini söyledi. Yalnız önemli belirttiği gibi fazla sigara içmemeli, fazla yorulmamalı, çok sıcak suda yıkanmamalı ve yasa dışı bir eyleme girişmeye kalkmamalıymışım. Yasa dışı eylem mi diye sordum büyük bir şaşkınlıkla. Bu konuda kesin bir yasa var, unutmayın, dedi. Verdiği gözdağını daha da vurgulamak için olacak, lüten hapları yazdı reçeteye ve her iki haftada bir muayeneye gelmemi söyledi. Bütün bunları derken en ufak bir gülümseme yoktu yüzünde. Ödemeyi çıkışta yapmam gerektiğini de ekledi. Hemşireye gelince güle güle bile demedi bana. Kapıyı arkamdan kaparken kafasını ne insanlar var dercesine iki yana sallıyordu gibime geldi. Bu gibi şeylere alışmamız gerekecek korkarım. Doğmak üzere olduğun dünyada tüm ilerlemelere ve zamanın artık değiştiği laflarına karşın çocuk bekleyen evlenmemiş bir kadına sorumsuz kişi gözüyle bakılmakta. En iyimser bakışla değişik, garip ya da baş belası bir kadın ya da kahraman. Ama hiçbir zaman ötekiler gibi bir anne değil. Lüten haplarını aldığım eczacı tanıyor beni. Kocam falan olmadığını çok iyi biliyor. Reçeteyi verdiğinde kaşlarını kaldırdı ve büyük bir üzüntüyle baktı yüzüme. Eczaneden çıktıktan sonra terziye gittim. Bir palto ısmarlamak için. Kış geliyor. Seni sıcak tutmak istiyorum. Ağzı toplu iğnelerle dolu ölçü almaya koyuldu. Ölçüleri bolca tutmasını, çünkü gebe olduğumu ve kış geldiğinde karnımın iyice büyümüş olacağını açıkladığımda kıpkırmızı kesildi adamcağız. Ağzı açık kaldı. Bir an iğneleri yuttu sandım. Yutmamış. Yere düşmüş iğneler. Bu arada mezurayı da düşürdü yere. Adamcağızı böylesine utandırdığım için üzüldüm. Patronumla da aynı şeyler oldu. İster hoşumuza gitsin, ister gitmesin, emeğimi satın alan ve yaşamımızı sağlayacak parayı bize veren kişi benim patronum. Kısa bir süre sonra eskiden olduğu kadar çalışamayacağımı ona hemen açıklamamak dürüst bir davranış olmazdı. Onun için odasına gittim ve söyledim. Bir süre ağzını açamadı. Derken biraz toparlanıp ama hala kekeleyerek kararıma saygı duyduğunu, daha doğrusu takdir ettiğini, gerçekten de çok cesur olduğumu ama her önüme gelene bundan söz etmememin daha yerinde olacağını belirtti. Kendi aramızda konuşmamız başka, ne de olsa görmüş geçirmiş, dünyayı bilen kişileriz. Böyle bir olayı anlamayacak kişilerle konuşmak başka, değil mi ya? Hem fikrinizi de değiştirebilirsiniz, değil mi? Bu fikrimi değiştirmem olasılığı üstünde epey durdu. döndü dolaştı, gene aynı noktaya geldi. Hiç değilse üçüncü aya kadar kesin karar vermeyebilirmişim, iyice düşünebilirmişim sorunu. Düşünsem çok iyi olurmuş ayrıca, mesleğimde çok iyi ilerliyormuşum. Şimdi bir takım duygusal nedenlerle bunu yarıda kesmek hiç doğru değilmiş. Yaşamımın tüm akışı değişecekmiş. Eskisi kadar her işe hazır, her işe yatkın olamayacakmışım. Şirket o durumuma güvenerek lanse etmişmiş beni. Ayrıca ilerisi için daha nice tasarıları varmış, gerçekleştirebileceğim. Fikrimi değiştirecek olursam ona söylemem yeterliymiş, yardım edebilirmiş bana. Baban ikinci kez telefon etti. Sesi titriyordu. Hekimin seni doğrulayıp doğrulamadığını sordu. Evet dedim. İkinci kez ne zaman aldıracağımı sordu. Bu kez diyeceklerini dinlemeden telefonu kapattım. Benim anlayamadığım şey şu. Evli bir kadın gebe olduğunu açıklayınca herkes onu şımartmaya başlar. Paket taşımasına bile izin vermezler. Kendini yormaması, dinlenmesi için yalvar yakar olurlar. Ne kadar harika. Kutlarımlar, hadi otur şurayalar, sırtına bir yastık vereyim miler, gırla gider. Oysa benim karşımda dona kalıyorlar. Ağızlarını açıp bir şey söyleyemiyorlar ya da çocuk aldırma konusunda söylevler veriyorlar. Bir çeşit gizli anlaşma var ortada. Sanki ikimizi ayırmak için bir gizli plan. Kimi zaman kaygılanıyorum. Kim kazanacak acaba diyorum. Biz mi, onlar mı? Babanla yaptığım telefon konuşmasından olacak bu sıkıntım. Unuttuğumu sandığım acı düşünceleri, kapanmış olduğunu umduğum eski yaraları canlandırdı. Babandan önceki erkeklerin, aşkın koca bir yalan olduğunu bana öğreten o eski hayaletlerin açtıkları yaralar. Aslında yaralar kapandı. İzleri bile gözle görülmeyecek kadar hafif. Ama bir telefon konuşması yeniden sızlamalarına yol açıyor işte. Kötü havalarda sızlamaya başlayan eski kırık kemikler gibi. Senin evrenin, içinde yüzdüğün yumurta, büzülmüşsün. Hemen hemen hiç ağırlığın yok. 6,5 haftalıksın. Yumurtaya amniotik kese diyorlar. İçindeki sıvı ise tuzlu bir bileşim. Seni hem yer çekiminden hem benim devinimlerim meydana getireceği sarsılmalardan koruyor. Hem de besliyor. 4 gün öncesine değin tek besi kaynağım bu sıvıydı. Çok karmaşık, akla uzak görünen, hemen hemen inanılmaz bir işlemle bunun bir bölümünü yuttun. Bir bölümünü emdin, bir başka bölümünü dışarı attın ve hepsini yeniden ürettin. Ancak son günler besi kaynağın ben oldum. Göbek kordonu aracılığıyla. Bu birkaç gün içinde neler neler oldu. Düşündükçe içime coşku doluyor ve sana hayran kalıyorum. Etene güçlendi. Kan hücrelerinin sayısı çoğaldı. Her şey çılgın bir hızla ilerliyor. Damarlarının yapısı artık gözle görülebiliyor. Atar damarların da benim oksijenimi, gereksindiğim kimyasal maddeleri sana getiren göbek kordonunun toplar damarları da açık seçik görülmekte. Hepsinin üstüne bir de karaciğer geliştirmişsin. Tüm iç organların az çok belirlenmiş. Cinsiyetin ve üreme organların da tomurcuklanmaya başlamış. Kız mı olacaksın, oğlan mı? Biliyorsun şimdiden. Ama beni en çok coşkulandıran ne biliyor musun? Bir çift el yapmışsın kendine. Artık parmakların seçilebiliyor. Ağzın, minicik dudakların da var. Dilin biçimlenmeye başlamış. 20 ufak diş için delikler var ağzında. Gözlerin var. Miniciksin. 2 santim bile değil. Öyle hafifsin ki. Ağırlığın 1 gram bile değil. Gene de gözlerin var. Bütün bunların birkaç hafta içinde olabilmesi inanılmaz gerçek dışı geliyor bana. Oysa dünyanın başlangıcı, o hücrenin ve doğan, soluk alan ve yeniden doğmak üzere ölen her şeyin biçimlendiği o ilk başlangıç. Tıpkı senin oluştuğun gibi oluşmuştu herhalde. Yaşamın bir kaynaşması, bir kabarması, bir tomurcuklanması halinde gitgide karmaşıklaşan, gitgide güçlenen, hep daha hızlı, daha düzenli, daha kusursuz. Ne kadar da çok çalışıyorsun çocuk. Kim demiş uyuyorsun, sıvının içinde rahat rahat sallanıyorsun diye. Hiç uyumuyorsun sen, hiç dinlenmiyorsun. Kim demiş uzaktan yumuşacık zarlarının ötesinden gelen uyumlu seslerin ortasında erinç içindesin diye. Hiç şüphem yok. Sürekli bir çalkalanma, dalgalanma, pompalanma, soluklanma, hışırdama ve korkunç gürültülerin patlamaları içindesin. Kim demiş devinimsiz bir madde, bir kaşıkla kolayca kazınabilecek sebze gibi bir şeysin diye. senden kurtulmak istiyorsam, diyorlar, şimdi tam vaktidir. Ya da daha doğrusu, vakti şimdi başladı. Yani başka bir deyişle, seni öldürmek için gözü, ağzı, parmakları olan bir insan haline gelmeni beklemem gerekiyormuş. Daha önce olmazmış. Daha önce kaşık yordamıyla bulunup kazınamayacak kadar küçükmüşsün. Deli bunlar. Evli bir kadın olan bir arkadaşım benden başka kimsenin deli olmadığını söylüyor. 3 yıl içinde 4 çocuk düşürmüş. 2 çocuğu var zaten. Bir üçüncüsünü doğurması olanak dışıymış. Kocası az para kazanıyor. Kendisi de çalışıyor ve işini bırakmayı hiç düşünmüyor. Çocuklara bakan kayınvalidesi, o zavallıya da bir yuva açıver denilebilir mi? Romantik olmak iyi hoş ama gerçek çok başka, diyor arkadaşım. Tavuklar bile yapabilecekleri tüm yavruları yapmıyorlarmış. Her döllenen yumurtadan bir civciv çıkacak olsa dünya bir kümese dönermiş. Birçok tavukların kendi yumurtalarını içtiklerini bilmez misin? Yılda yalnızca 1 ya da 2 kez kuluçkaya yattıklarını bilmez misin? Sonra tavşanlara bak. Dişi tavşanların yavruladıklarında en güçsüz yavrularını yediklerini, ötekileri emzirebilmek için biliyor muydun? Onları daha baştan yok etmek daha iyi değil mi? Yemek ya da yenilmek için dünyaya getirmek yerine. Yok etmektense baştan yapmamak gerekir bana kalsa, diyorum. Ama ben bunu der demez sinirleniyor. O da kontrol hapı almış dediğine göre. Başı dönüyor. Midesi bulanıyormuş ama gene de almış. Derken bir gece unutacağı tutmuş ve işte ilk düşürme olayı. Şişle, diyor. Tam olarak anlayamıyorum bu şişin ne olduğunu. Bir tür büyük iğne herhalde. Öldüren bir çuvaldız. Öte yandan birçok kadının bunu neden kullandığını, sonunda akıl almaz acılar, ölüm tehlikesi ya da hapis cezası tehlikesi olduğunu bile bile neden kullandığını anlamıyor değilim. Bugünlerde sana neden hep bu konudan söz açtığımı merak ediyor musun? Ben de bilmiyorum neden. Belki de başkaları hep bu konuda başımın etini yiyip durdukları için. Belki de bir an için, bilincine varmadan bunu ben de düşünmüşümdür de ondan. Belki de ruhumu zehirleyen bir şüpheyi senden başkasına açıklamak istemediğimden. Bugün seni öldürmek düşüncesi beni de öldürüyor. Ama gene de aklıma geliyor işte. O tavuklar hakkındaki konuşma kafamı karıştırıyor. Senin resmini gösterip gözlerini, ellerini işaret ettiğimde arkadaşımın sinirlenmesi de kafamı karıştırıyor. Diyor ki, o senin ellerini, gözlerini gerçekten görebilmek için mikroskoptan çok daha güçlü bir şeyle bakmak gerekirmiş. Bir hayal dünyasında yaşadığımı, duygusallığımı, düşlerimi akla yakın duruma getirmek için çabaladığımı haykırıyor yüzüme. Büyüyüp kurbağa olup geceleri bağırtılarıyla seni sabaha kadar rahatsız etmesinler diye bahçedeki havuzdan çıkarıp attığın iri başlara ne demeli peki? Onlar canlı değil mi diye soruyor bana. Biliyorum. Gelmeye hazırlandığın dünyanın tüm kötülüklerini, her gün yaptığımız korkunç şeyleri hiç acımadan anlatıp duruyorum sana. Senin için fazla karmaşık olan bir takım kavramlardan söz ediyorum bu arada. Ama içimde yavaş yavaş kesinleşen bir inanç var. Bütün dediklerimi anlıyorsun. Çünkü sen zaten her şeyi biliyorsun. Yeryüzünün senin yumurtan gibi yuvarlak, denizlerin senin içinde yüzdüğün su gibi sulardan oluştuğunu sana nasıl anlatacağım diye kafa yorduğum, demek istediğimi bir türlü doğru dürüst dile getiremediğim gün anladım bunu. Birden tüm çabalarımın boşa olduğunu, senin her şeyi benden çok daha iyi bildiğini kavrayarak dona kaldım. Şimdi ise o gün bir gerçeği kavramış olduğum kuşkusu gittikçe büyüyor içimde. Yumurtanın içinde bir evren varsa neden düşüncede olmasın? Bilinçaltının, kişi doğmadan önce yaşanan şeylerin bir anısı olduğu ileri sürülmüyor mu? Öyle mi? Öyleyse söyle bana. Sanki her şeyi biliyorsun, yaşam ne zaman başlıyor? Söyle bana, yalvarırım. Seninki gerçekten başladı mı? Kaç zamandır? Sperma adını verdikleri ışık damlacığının yumurta hücresini delip böldüğü andan beri mi? Bir beyin, bir omurilik geliştirip insan biçimi almaya yüz tuttuğun andan beri mi? Yoksa o an daha gelmedi mi? Şimdilik yapılmakta olan bir motordan başka şey değil misin? Ah şu sessizliğini yıkmak, seni çevreleyen, benim çevrelediğim zindanı delip geçmek için neler vermezdim. Seni görmek, yanıtını işitmek için neler vermezdim. Çok garip bir çift oluşturuyoruz, sen ve ben. Sendeki her şey bana bağlı, bendeki her şey de sana. Sen hastalanırsan ben hastalanırım. Ben ölürsem sen de ölürsün. Ama seninle sözlü iletişim kuramam. Sen de benimle kuramazsın. Belki de sonsuz bilgeliğin içinde yüzümü bile bilmiyorsun. Ne yaşımı, ne de hangi dili konuştuğumu. Nerede doğmuşum, nerede oturuyorum, yaşamak için ne iş yapıyorum bilmiyorsun. Beni hayalinde canlandırmaya çalışsaydın, ak mı, kara mı, genç mi, yaşlı mı, uzun mu, kısa mı olduğumu öğrenmek olasılığın olmayacaktı. Bense senin bir kişi olup olmadığını merak ediyorum hala. Aynı yazgıyı paylaşan iki yabancıyız. Aynı gövdede birleşmiş birbirini tanımayan, birbirine uzak, iki bilinmez varlık. Gece iyi uyuyamadım. Karnımın altında sancılar vardı. Sen miydin? Yatakta bir o yana bir bu yana döndüm. Akla uzak kara düşler arasında kıvrandım durdum. Birinde baban da vardı. Ağlıyordu. Onun ağladığını hiç görmemiştim. Ağlama yeteneği olduğunu bile bilmiyordum. Gözyaşları bahçemdeki havuza dökülüyordu gürültüyle. Havuz, jelatinden oluşmuş bitmez tükenmez şeritlerle doluydu. Şeritlerin içinde kuyruklu, kara yumurtacıklar vardı, iri başlar. Babana hiç aldırmıyordum. Tek derdim, büyüyüp kurbağa olup geceleri sabahlara değin beni bağırtılarıyla rahatsız etmesinler diye öldürmekti. Bunun yöntemi basitti. Yapmam gereken tek şey, şeritleri bir sopayla kaldırıp sudan çıkarmak, çimenlerin üstüne bırakmaktı. Orada güneş onları kurutup öldürecekti. Ancak şeritler kaygandı. Sopanın ucundan kayıp kayıp yeniden bulanık suya gömülüyorlardı. Onları çimlerin üstüne yayamıyordum. Derken baban ağlamayı bırakıp bana yardım etmeye koyuldu. Hiç de güçlük çekmiyordu. Bir ağaç dalıyla şeritleri sudan çıkarı çıkarı veriyordu. Onun sopasından kaymıyorlardı. Şeritleri çimin üstüne yığdı. Hiç acele etmeden, telaşlanmadan, düzenli bir biçimde. Bu bana derin bir acı verdi. Sanki düzinelerce, yüzlerce bebek güneşin altında soluk soluğa kuruyup ölüyordu. Bu acıya dayanamayıp ağaç dalını babanın elinden çektim, haykırdım. Rahat bırak onları. Sen doğdun, bırak onlar da doğsun. Öteki kara düşümde bir kanguru vardı. Dişi bir kanguruydu. Döl yatağından yumuşak, diri bir yaratık çıktı. İncecik, pembecik, solucan gibi bir şey. Şaşkın, biraz korkulu çevresine baktı. Nerede olduğunu anlamak istiyormuşçasına. Derken kıllı gövdenin üst yanlarına doğru tırmanmaya başladı. Yavaş yavaş ilerliyordu. Güçlükle, arada aşağı kayarak. Sonunda keseye ulaştı. Son ve büyük bir çabayla tepe üstü içeri attı kendini. Onun sen olmadığını kavradım. Kangurunun oğulcuğuydu. Böylesine doğar onlar. Yumurtanın zindanından erken kurtulup oluşumlarını döl yatağının dışında tamamlarlar. Ne var ki sanki sen misin gibi konuştum onunla. Bir şey değil de bir kişi olduğunu bana göstermek amacıyla buraya değin geldiği için teşekkür ettim. Artık iki yabancı, iki bilinmez olmadığımızı söyledim. Sevinçle güldüm. Kahkahalarla güldüm. Ama anneannen geldi, çok üzgündü. Sanki dünyanın tüm yükü onun düşük omuzları üstündeydi. Boşa yaşamış ellerinde aşırı koca kafalı, kapalı gözlü bir bebek vardı. Dedi ki, öyle yorgunum ki, çocuk aldırmaların bedelini ödüyorum. 8 çocuğum, 8 de düşüğüm oldu. Varlıklı olsaydım 16 çocuğum olurdu. Bir tek düşüğüm olmazdı. Alışırsın diyorlar ya, yalan. Her seferinde ilk kezki gibi. Ama papaz bunu anlamadı. Küçük bebek çarmıha gerilmiş İsa büyüklüğündeydi. Hani cepte taşınan İsa'lardan. Anneanne bu çarmıha gerilmiş İsa'yı kaldırarak bir kiliseye girdi. Günah çıkarma yerinin önünde diz çöküp bir şeyler fısıldadı.